Merhaba, bugün 15 Nisan 2024. Ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurmasının ardından İran, İsrail'e hava saldırıları düzenledi. Peki hava saldırılarının başladığı andan itibaren neler yaşandı? Bölge ülkeleri nasıl aksiyon aldı? Milli İstihbarat Akademisi öğretim üyesi Doktor Hakkı Uygur konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam öncelikle İsrail-İran arasında aslında yıllardır süren bir gerginlik havası hakim. 7 Ekim'den bu yana gerginlik daha da üst seviyede. Ancak asıl fitili ateşleyen olay İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısı. Saldırının ardından İran bir süre bekledi ve ne zaman, nasıl ve hangi saldırıyı düzenleyeceğini açıklayarak misilleme yaptı. Tüm bunlar ışığında neler söylersiniz?
Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu gerginliğin arka planı oldukça uzun. İdeolojik kökenlerine bakarsanız 48'deki İsrail'in kuruluşuna kadar gitmeniz lazım. Her ne kadar o zaman İran'da İslam Cumhuriyeti olmasa da sonradan devrim yapacak kesimlerde ciddi bir İsrail karşıtlığı vardı. Arap dünyasının genelinde olduğu gibi devrimden önce bile Arap direnişçilerle, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle bu İran'da dediğim gibi daha sonra devrim yapan kadrolar arasında bir işbirliği vardı. Askeri eğitim vesaire. Ama çok tarihe gitmeyelim. Dediğiniz gibi 7 Ekim dolayısıyla bugün bu noktadayız. Orayı biraz daha açalım. 7 Ekim'deki saldırı İsrail'in bütün o güvenlik mekanizmasını alt üst etti. Buna karşılık da biz İsrail'in çok aşırı bir güç kullandığını gördük. Hem eylemin birinci aktörü olarak gördüğü Hamas'a karşı hem de Hamas'ı desteklediğini düşündüğü Hizbullah gibi bölgesel örgütlere ve yine arkasında olduğunu bildiği İran'a yönelik, İran'ın Suriye'de, Irak ve Lübnan'daki varlığına yönelik. İran aslında yaklaşık 10 yıldan beri İsrail'in benzer saldırılarına, gerek üçüncü ülkelerdeki saldırılarına, gerekse de İran içindeki nükleer tesislere, bilim adamlarına yönelik saldırılarına karşı İran alttan alan politikalar izlemişti. Bunu daha önce de epey konuştuk. İran bunu stratejik sabır olarak adlandırdı. Ancak 1 Nisan'da Suriye'deki sizin de bahsettiğiniz elçilik binasındaki konsolosluk bölümüne yapılan saldırıdan sonra artık İran'ın geri adım atabilecek, alttan alabilecek çok fazla bir alanı kalmadı. Çünkü bu açık açık yani bir nevi savaş ilanıydı İsrail yönetimi tarafından. İran buna da cevapsız kalsaydı bir sonraki hamle muhakkak İran içinde olacaktı. Ve İran'a için artık cevap vermen geç olacaktı. İran böylece bir son uyarı yapmak zorunda hissetti İsrail'e karşı bundan sonrası topyekun savaştır diye. Tabii madem böyle bir çatışma var, misilleme var, neden işte müzakereler yapılıyor, neden Amerika ile görüşülüyor, neden üçüncü ülkeler aracılığıyla mesajlar değiş tokuş ediliyor. Bu işin doğası aslında. Magazini bir kenara bırakırsak, diplomasi savaşın, savaş diplomasinin bir uzantısı, birbirinden tamamen bağımsız şeyler değil. Savaş arasında da, yani işte Rusya Ukrayna arasında da hala hazırda mesajlar gider gelir. Vay, madem sen savaşıyorsun, mesaj mı gönderdin, neden buraya vurduğunu söyledin vesaire. Bunlar dediğim gibi magazin boyutu, çok takılmamak lazım. Ama İran öncelikle İsrail'in arkasında temel güç gördüğü ki doğrudur da Amerika Birleşik Devletleri'ne bu mesajı verdi. Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aynı zamanda biliyorsunuz Amerikan çıkarlarını koruma ofisi. Oraya resmi olarak bildirdi. İran Amerika'yı sorumlu tuttuğunu söyledi. İlk günden itibaren Amerika'nın İran'ı suçlarken ki söylemine benzer olarak burada Amerikan silahları kullanıldı, F-35'ler kullanıldı dedi. Amerika'da zaman zaman İran'ı işte bu milisler senin silahlarına kullanıyor diye suçluyor. İran bunlar bağımsız aktör diyor. Benzer söylemi biz Amerika'dan da gördük. İsrail bağımsız bir aktör, kendisi yaptı, bize haber vermedi dedi. Ama her halükarda İran'ın bize cevap vereceği belliydi. Bunun ölçeğini bilmiyorduk. Ne şekilde olur bilmiyorduk. Şahsen İran'ın vermiş olduğu cevap benim beklentimin üzerinde bir cevap. Çünkü İran az önce de bahsettim çok kısaca 10 yıldır geniş kapsamlı bir savaş çıkmasın diye çok alttan oluyor, çok dikkatli davranıyordu. Hatırlayın Hamaslı bazı yetkililer bile İran'dan daha fazlasını beklerdi ki diye bir serzenişli sistemde bulunmuşlardı. Benzer eleştirimler ülke içinde de çok var. Ya İran İsrail sürekli bize vuruyor ve biz sürekli alttan alıyoruz. Nereye kadar böyle gidecek diye. İranlı yetkililerin hep cevabı şuydu, yani biz hani cevap muhakkak verebiliriz ama bunun bir tam ölçekli savaşa dönüşmemesi lazım. Çünkü savaş yalnızca İsrail'le olmayacak. Bu bir. İkincisi İsrail'le bile yalnızca olsa İsrail bir nükleer güç. Ve biz Gazze'de yaptığı soykırıma varan katliamlardan anlıyoruz ki İsrail bakası tehlikeye girdiğinde çok rasyonel bir aktör olmuyor. Elindeki nükleer silahları dahi kullanma potansiyeli var. Dolayısıyla İran halktan oluyordu ama son saldırıyla dediğim gibi benim beklentilerimi aşan ölçekte dememin sebebi bu. Çünkü saldırı neydi hatırlayalım, 1 Nisan'a geri gidelim. İran'ın 3. ülkedeki bir elçiliğine örnek saldırıydı. İran içine yönelik kapsamlı bir saldırı değildi. Hava saldırısı, bir saldırısı. Dolayısıyla İran'ın ben simetrik bir cevap vermesini beklerdim. 3. bir ülkede bir İsrail temsilciliği olabilirdi bu. Ama bunu yapmadı. Daha net mesaj vermek istedi. İsrail'in kırmızı çizgilerini ben de geçeceğim dedi. Bunu çok net bir şekilde söyledi. Ve pratikte de bunu gösterdi işte. Yüzlerce kamikaze drone, onlarca balistik ve seyir fırtınasını eş zamanlı olarak gönderdi. Ve tabii bu mesaj alındı. Bu mesaj dediğimiz gibi yaklaşık 10 gün, 2 haftalık bir müzakere süreci sonunda oldu. Daha İran'ın eylemi başlar başlamaz, füzeler, kamikazeler fırlatılmaz, İsrail yetkililer yalnızca askeri hedefler hedef alındı diye açıklama yaptılar İsrail kamuoyuna karşı. Bu da gösteriyor ki İsrail de biliyordu. Yani müzakerelerde bu da vardı. Sivil bu hedefler olmayacak, yalnızca askeri hedefler. Kullanılan silahlara baktığımızda çok büyük bir ölçüde zaten durdurulmak üzere gönderilmiş veya İran'ın bunu beklediğini düşünebiliriz. Çok yavaş kamikazedir onlar. Nitekim daha Ürdün ve Irak hava sahasında bunlar düşürüldü. İsrail'e girmeden vuruldu. Amerikan, İngiliz, Fransız savaş uçakları tarafından. Ama bu bir deneme oldu. Zaten maksat buydu. Hedefi vuran yaklaşık 10 tane balistik füze önemliydi. Bunlar bir askeri kapasite gösterdi. Bak ben o kadar kalabalığın içinde asıl vurmak istediğim bir iki tane askeri üs var. İşte bu Suriye saldırısında kullanılan. Senin ve müttefiklerin bütün kapasitesine rağmen aşmak istediğim zaman aşıyorum.
Peki hocam,
Olayı biraz daha
şimdi
evet.
İran için bu askeri anlamda bir denemeydi dediniz ama bir taraftan da hani bu misillemeyle bölgesel güvenlik anlamında da bir test yapmış olabilir mi? Yani kim hangi sahada hangi safta bunu mu belirledi sizce?
Kesinlikle belirledi ama siyasi denklem zaten az çok biliniyordu. Yani İran uzun süredir Ürdün yönetimi üzerine ciddi siyasi baskı yapıyor. Bunu hatırlayın, YDK'dan hemen sonra Irak'ta İran yanlısı gruplar Ürdün sınırına yürümüşlerdi. Yani Ürdün üzerinden işte İsrail'e cephe açmak istediklerini falan söylemişlerdi. Biz bunun bahane olduğunu biliyoruz. Yani İsrail'e cephe açmak istiyorsanız Suriye cephesi açık. Suriye ile aranız da iyi. İran'ın kontrolü. Gidin oradan. Dolayısıyla Ürdün'ün bu savunma ittifakı içinde yer alması anlaşılabilir. Bence daha çok İran burada askeri test yaptı. Yani bu düşürülme alanları, hangi ülkelerden, hangi havaalanlarından kaç tane uçak kalktı, ne kadar hava kaldı işin teknik boyutuyla muhakkak ki denenmiştir. Ama ondan daha ziyade ben bunun dediğim gibi siyasi boyutunu önemsiyorum. Burada mesaj verilmiştir. O meşhur tabirle top artık İsrail'in sahasındadır. Çünkü hatırlayın, bugün de bir yayında söyledim. Ben 94'te ilk İran'a gitmiştim. Genç bir öğrenci olarak. İsrail İran'ı vuracak mı tartışmaları vardı. Sonraki 30 yıl boyunca da bu tartışmalar yapılırdı. İsrail İran'ı vuracak mı? Ama bugün geldiğimiz noktada İsrail hiçbir zaman bunu doğrudan yapmadı. Bir takım sabotaj eylemlerini dışarıda bırakırsak. Ama İran bunu yaptı. Çok göstere göstere yaptı. Yüzlerce hava aracıyla yaptı. İsrail'in alttan alması, yine tırnak içinde stratejik sabır göstermesi ne kadar mümkün, ne kadar değil, bunu göreceğiz. Anladığımız şu ana kadar gelen yorumlardan böyle bir resmi görüyoruz biz. Amerika Birleşik Devletleri çatışmanın büyümesini istemiyor. Zaten başından beri İran da aynı şeyi söyledi. Amacım savaş değil, amacım mesaj vermek ve saldırganı cezalandırmak dedi tırnak içinde. Dolayısıyla herkese mesajı verdi, aldı. Bundan sonra Amerika ne yapacak? İsrail ne yapacak? İran'a benzer bir saldırı, hava saldırısı yapacaklar mı? Ben çok ihtimal vermiyorum. Çünkü dediğim gibi aslında bu %99'unu düşürdük. İşte saldırı başarısızdı vesaire söylemleri İsrail-Amerikan cephesinden gelen hep saldırıyı önemsizleştirmeye çalışan açıklamalar. Dolayısıyla büyütmek isteselerdi tersi bir yaklaşım beklerdik. Saldırıyı abartırlardı. Çok büyük zararı olduğunu söylerlerdi. Ve İsrail'in meşru savunma hakkına vurguda bulunurlardı. Bunun daha düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla muhtemelen İsrail'de zamana yayacak bazı şeyler. Muhakkak İsrail-İran çatışması bitmeyecek. 7 Ekim'den beri hatırlayın en önemli gündem maddemiz neydi? Bölgesel bir çatışma olur mu? İsrail ile İran birbirine girer mi? Bura bir adım daha yaklaştık. Çok önemli Altını çiziyorum. Çok önemli bir eşik aşıldı. Doğrudan İran topraklarından, doğrudan İsrail toprakları hedef alındı. Bunun tersi artık bizi şaşırtmayacak. Doğal bir sonuç göreceğiz. Ve İranlıların yine çok sık altını çizdikleri bir şey vardı. Eğer bu ilk benim sembolik diyebileceğim saldırıya bir cevap gelirse çok daha misliyle cevap vereceğiz. Böyle olmayacak ikinci saldırı diye İran yetkililerin açıklamaları var. Dolayısıyla bence yine dediğim gibi bir şekilde Amerika'nın arabuluculuğuyla iki ülke arasında gerilim yatışacaktır. Nitekim Amerika'nın son dönemde Türkiye dahil olmak üzere bölgesel müttefikleriyle sık sık görüşmesi de bence bu tansiyonun düşürülmesine yönelik adımlar.
Hocam herkes birbirine sahada mesajlarını verdi dediniz. Tabii bir taraftan da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı İsrail'in çağrısıyla dün. Konseyde İran-İsrail tartışmasına değinelim şimdi kısaca. Şimdi mesela Rusya'dan asıl sorumlu İsrail'dir yorumu geldi. Çin temsilcisi İran'ın egemenliği ihlal edildi dedi. İsrail tarafı da Hamene'yi Hitler'e benzetti ve İran'ın terör devleti ve korsan devleti olduğunu söyledi. İran temsilcisi de tam tersi ifadeyle İsrail'e olan müdahalemiz gerekli ve ölçülüydü. İsrail bölgede bir tehdittir ifadelerini kullandı. Peki tarafların açıklamalarına yönelik neler söylersiniz?
Bu da aslında beklenen açıklamalar. Yani burada da şaşırdığımız bir durum yok. İran-İsrail atışmaları Birleşmiş Milletler'de çok sıktır. Geçmişte de örneklerine rastlanmıştır. Rusya ve Çin de uluslararası hukukun böyle seçmeci olmasını tepki gösteriyorlar haklı olarak. Yani benzer Birleşmiş Milletler 1 Nisan'da böyle bir toplantı yapmadı. Yani elçilikler malumunuz savaş zamanı bile hedef alınmaz. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nı her gün canlı olarak seyrediyoruz. Ama hiç kimse mesela Rusya tutup da işte İngiltere madamını destekliyor, Ukrayna'daki büyük elçiliğini vurayım, Amerika'yı vurayım tarzı bir adım atmıyor Rusya. Ukrayna'da hakeza elçiliklerin dokunulmazlığı var. İsrail bunu aşmıştı. Yani İsrail biliyorsunuz şeyde Ekim'den sonra şımarık bir çocuk edasıyla sağa sola saldırıyordu. Ama her ülke tarafını aldı. Tabii ki Amerika, Batı İttifakı tam olarak İsrail'in arkasında durdu. İsrail tarafından resmi okumayı tercih ettiler. Rusya ve Çin daha farklı bir pozisyon aldı. Bu önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Ama şunu söylemek lazım. Artık uluslararası hukuk, uluslararası örgütlerin bağlayıcılığı bunlar zaten hep tartışma konusuydu ama içinde bulunduğumuz böyle kıtasal, küresel, bölgesel çatışma ortamında çok fazla kimsenin ciddiye aldığı şeyler değil. Nitekim İsrail de herhangi bir misillemede bulunacaksa bunu Birleşmiş Milletler'den alacağı bir kararla yapmayacaktır. Amerika tek başına hareket etmek isterse geçmişte, yakın geçmişte çok fazla örneği var. Bunu yapabilir. Dolayısıyla orası biraz daha böyle işin artık doğma yeri. Ön tarafta olan müzakerelerden daha ziyade dediğim gibi arka plandaki müzakerelere bakmak lazım. Ben Çin'in kesinlikle böyle bir çatışmanın büyümesi pozisyonda olmadığını düşünüyorum. Çünkü çok fazla zarar edecek. İran'da topyekun çatışma hep söylediğimiz gibi Kızıldeniz'i, Basra Körfezi'ni, Afganistan'ı, Orta Asya'yı çok geniş bir coğrafyayı çok derinden etkiler. Herkesin zarar edeceği çok fazla bir şey var. Dolayısıyla bu çatışma üçüncü alanlarda devam eder. Ama şu ihtiyat payını da tabii ki bırakmıyoruz. Yani her an bu işler kontrolden çıkabilir. Masa başında bizim oturduğumuz gibi analiz yapmak kolay. Rasyonel sebeplerini saymak kolay. Ama bir de öngöremediğimiz hususlar var. Yani Netanyahu hep konuştuğumuz gibi siyasi hayatını öncelemiş durumda. Yani 100 bin kişiden fazla Gazze'li sivilin öldürülmesi veya yaralanması rasyonel olarak açıklayamıyorsunuz. Yani bu Hamas'la mücadele değil, bu terörizmle mücadele değil. Dolayısıyla Netanyahu yarın böyle bir tırnak içinde çılgınlık, delilik yapar da İran'a ciddi bir darbe vurursa çatışma değişir. O zaman farklı yorumlar yapmak zorunda kalırız. Ama benim gördüğüm küresel güçler, tekrar etmek gerekirse, bunların başında Amerika geliyor tabii ki. Şu anda topyekun bölgesel bir çatışmadan yana tavır almayacaklar. Zaten basına yansıyanlar da bu şekilde. Biden'ın Netanyahu'yu aramış. Büyük bir zafer kazandığını söylemiş Netanyahu'nun. Yani İsrail'in hedeflerini vurarak ve burada bırakmasını söylemiş. Bence de önümüzdeki dönemde göreceğimiz bu. Ancak dediğimiz gibi yani tek bir resim üzerinden okumamak lazım. Bir süreç nasıl 7 Ekim bir boşlukta oluşmadıysa, 1 Nisan boşlukta oluşmadıysa, 14 Nisan da boşlukta oluşmadı ve sonraki gelişmeler de muhtemelen yine bizi şaşırtacak, yine kırılma noktası diyebileceğimiz, dönüm noktası diyebileceğimiz gelişmeler de yaşanabilir. Bunun da altını çizmek gerekiyor.
Evet değerli dinleyiciler, İsrail-İran çatışmasında neler yaşandığını konuştuk. Milli İstihbarat Akademisi öğretim üyesi Doktor Hakkı Uygur bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ve programı kapatalım. Podcast yayınlarımız X platformunda AA Ses hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.